Apanırken şu ayet aklıma geldi. Çünkü sanki bugün biz bu ayet gerçekten yerine getirmişiz. Diyor, toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahiy, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Ve biz bugün işte yani herkes bir şekilde dua etti, tapındı, ilahisi vardı. Gerçi bilinmeyen dil yoktu ama belki hani benim Türkçemi anlatırmakla zorlanabilirsiniz. Acaba biri çeviri yapsam. Yeah. Neyse biz bugün yeni bir seneye giriyoruz değil mi? 2019 senesine giriyoruz. Kesinlikle bir hata yapacağım bir arada. Ama gerçekten ve biz girerken Rabbin birkaç ay önce bize peygamberliksel aracılığıyla bir söz verdi değil mi? Yeşaya 61 hakkında, lütuf yılı hakkında. Ve bugün bu ayetler beraber incelememizi, onların üzerine çalışmamızı ve bu vaatler bir şekilde kendi hayatımıza almak ve uygulamaya ve kilisemize uygulamaya çalışalım diye istemiştim. Tamam mı? Yapalım o zaman. İlk önce bunu okuyacağım. Ondan sonra işte böyle ayet ayet bunu inceleyeceğiz ve ondan gelen sözler kendi hayatımıza uygulamaya çalışacağız. O zaman bu sözler 2700 sene önce yazıldı Yeşaya peygamberler, peygamber aracılığıyla. Ve diyor, egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kul yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçlar densin diyor. Ondan sonra birkaç ayet sonra devam ediyor. Sizlerse Rabbin kahinleri, Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, zenginlikleriyle övüneceksiniz. Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz. Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz. Sevinciniz sonsuz olacak. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrım'la yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güve gibi, takılarına kuşanmış gelin gibi bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanıyla örttü. Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek, diyor. Harika ayetler değil mi? O zaman ya Rab lütfen biz şimdi bu ayetler daha iyi bir şekilde anlamak ve daha iyi bir şekilde kendi hayatımızı ve kilisenin hayatına uygulamak istiyoruz. Lütfen kutsal ruhunu gönder ki biz bunları daha iyi bir şekilde anlayalım. Amin. Amin. Tamam, ilk olarak tabii ki çoğumuzun bildiği gibi Yeşaya bu sözler yazdıktan 700 sene sonra İsa Mesih bir gün hafrada ayağa kalkıp da bu ayetler okuttu. Ondan sonra bugün bu sözler yerine gelmiştir dedi. Değil mi? Bir şekilde İsa Mesih bu sözleri yerine getirdi. Ve bu harika bir müjde oluyor. Yani İsa ne dedi? Bu sözlerin hepsi benimle ilgili. Ben onların vaatlerini gerçekleştireceğim dedi. Bütün bu sözler şimdi geçerli ama ancak Mesih çarmıhta öldü ve dirildiği için. Hamdolsun. Yani
kim İsa Mesih'e iman edip onun öğrencisi olursa bu sözler onlar içindir. Benim içindir. Senin içindir. Ne kadar harika. Ne kadar harika bir müjdemiz bu. Tamam. O zaman şimdi ayet ayet veya daha çok satır satır bunlar bakalım. O zaman diyor, egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yani meshetti, meshedilmiş. Krallar meshediliyor, atanıyor. Değil mi? Ve biz bu yüzden İsa Mesih diyoruz. Meshedilmiş olan diyoruz. Hani İsa meshedilmiş olan olduğuna göre Tanrı tarafından geldi. Dünyanın kralı olarak Tanrı tarafından atandı İsa Mesih. Yani bu sadece bundan sonraki sözler sadece güzel sözler değil. Arkalarında Tanrı'nın gücü var okuduğumuzda. Ve özellikle yoksullara müjde ilan ediyor. Yani buradaki yoksul kelime daha çok alçak gönüllülük anlamına geliyor. Hani ruhta yoksul hisseden. Yani dünyaya göre değerli, yüksek konumda sahip olmayanlara bu müjde var. Demektir ki güçlü, kibirli, kendilerini yüksek düşündükleri insanlar için değil. Onlar için bu vaatlere erişmek mümkün olmuyor. Neden? Çünkü Mesih'e ihtiyaç duymuyorlar. Tanrı'ya ihtiyaç duymuyorlar. Ve başlangıçta iblis gurura kapıldığı için ve Tanrı'ya ihtiyaç duymadığı için Tanrı tarafından atıldı. Tanrı'nın huzurundan atıldı. Ya korkunç. O zaman bu sene seçmemiz lazım. Gurur, kibir her zaman bizi ayartmaya çalışıyorlar, bizi çekmeye çalışıyorlar. Ben ondan iyiyim, ben hak ediyorum. Ne zaman aklımıza geliyorsa onu reddedelim. Gurura kapılıp, kibire kapılıp, kapılanlar olmayalım. Ama alçak gönüllü olalım. Tanrı'nın, İsa Mesih'in lütfunu almak için, alabilmek için. Ve ondan sonra müjde kelimesi de var burada. Hatırlarsanız, iki hafta önce ayetler okuduğumuzda müjde ilk olarak kime açıklandı? Çobanlara açıklandı müjde. Diyor Luka bölümünde, bir melek göründü onların önüne ve demiş, korkmayın, size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Müjde bu. Kurtarıcımız geldi. Gerçekten müjde. Ve ondan sonra bu müjde herkese yaydı. Ve müjde nedir? Birazdan daha çok net bir şekilde göreceğiz. Ama işte yani müjde aramızda biraz mümince bir kelime olmaya başladı değil mi? İşte yani şu kişiyle müjde paylaştım filan. Ama acaba müjde paylaştıktan sonra herkes seviniyor mu? Çünkü bazen bu şeyler biraz zor oluyor. Bazen işte yani ilahiyatsal şeyler açıklamaya çalışıyoruz ve pek fazla bir sevinç, pek fazla bir hani bir heyecan yok ondan sonra. Ama müjde gerçekten paylaşıyorsak sevindirici bir haberin olması lazım. Değil mi? Ve Yeşaya burada gerçekten tam anlamıyla müjde paylaşıyor bizimle. Aynı zamanda İsa Mesih'i izlediğimiz için o bizi elçiler ve kahinler olarak seçti. Demek ki burada bahsedilen egemen Rabbin ruhu bizim üzerimize de. Yani bu çok büyük bir şey. Çünkü bu Allah'ın ruhu, yani Allah'ın kendisi artık bizim içimizde yaşıyor. Onun ruhu İsa Mesih'i ölümden dirilten aynı ruh bizim içimizde şimdi yaşıyor. İsa dünyadayken bir sürü mucize, bir sürü şifa, harikalar yaptı. Aynı ruh bizde İsa Mesih'e iman ettiysek. Wow! Farkında mıyız? Çoğu zaman belki farkında değiliz. Ama aynı ruh bu sene bizim aracılığımızla çalışmak istiyor. Rabbin görkemini bizim aracılığımızla herkese yansıtmak istiyor bu sene. Var mıyız buna? Susuyor muyuz ona? Susayalım. Daha fazla isteyelim. Ve bu ayetlerde işte görev nedir? Yoksullara müjde iletmek için meshedilmiş. Demek ki İsa'nın öğrencileri, izleyicileri olarak bizim aynı görevimiz var. Müjde iletmek için. Alçak gönüllü olan kişilere İsa Mesih'le olan ilgili sevindirici haber iletmek hepimizin bir görevi oluyor. Hepimizin bir görevi oluyor. Ve bu kendi gücümüzle değil, Rabbin gücüyle yaptığımız bir şey. Geçen sene yaptık, bu sene de yapacağız. Değil mi? Yaşam Kilisesi hakkında çok sevdiğim bir şey var. Bu işte misafir ne zaman geliyorlarsa, ya gerçekten sizin aile ruhunuz var burada. Siz aile gibisiniz diyorlar. Ve kim geliyorlarsa İsa Mesih'le olan ilgili müjdeyi onlarla paylaşıyoruz. Değil mi? Harika. İyi yapıyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Aynı zamanda Rab hepimize kişisel görevle, yani bu genel bir görev oluyor. Ama aynı zamanda Rabbin bizden farklı farklı isteği var. Farklı farklı armağanlar verdi, nimetler verdi bize ki onun özel istekleri var bizim. Herkesin farklı bir planı var Rabbin. Bunu biliyor muyuz kendi hayatımız için? Bu sene Rab bizden ne istiyor? Bizim neler yapmamızı istiyor? Bilmesek belki toplantı sonrasında burada bir oturup dua edelim, Rab'den isteyelim. Çünkü O bizi yönlendirmek istiyor. O'nun planını, O'nun bizden istediği görevi bize gösterecek. Lütfen ya Rab bu sene benden ne istiyorsun? Nelerle uğraşmamı, neler yapmamı istiyorsun diye soralım. Kendi gücümüzle değil, Rabbin sağladığı gücüyle bunu yapabiliriz. Hamdolsun. Sonraki satır şöyle diyor. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için. Ve yüreği ezik olan kelimesi daha çok yüreği paramparça edilmiş olan. Yani doğalen tamir edilemez olan bir şey paramparça olduysa ancak çöpe atılabilir. Ama Rab bunu tamir edebilir, bunu çözebilir. Yani Rab için imkansız diye bir şey yoktur. O zaman iki şey sormak istiyorum. Gerçekten İsa Mesih'ten bu şifa aldık mıyız? Bizim paramparça edilmiş, ezilmiş olan yürekler Rab tarafından tamir edildi mi? Edilmediyse veya hala sorunlar olduğunu hissediyorsak Rab'den isteyelim. Kardeşlerimizden isteyelim. Onlar bizi tamir etmeyecekler, bize şifa vermeyecekler. Ama onların aracılığıyla belki Rab bize bu şifa vermek, kavuşturmak istiyor. Bu şifa aldık mı kendi yüreklerimize? Aynı zamanda şifa aldıysak kendimize, biz de başkalarına aynı şifa iletebiliriz. Biz de Rabbin ruhuna ortaklaşarak yüreği ezik olanları yaralarına sarmaya çağrılız. Burada çağrı aldık. Biz de bu şifa verelim Rabbin gücüyle. Sonra devam ediyor. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını diyor. Yani ne zaman bu satırlar okursam Cesur Yürek filmini düşünüyorum. Freedom! Değil mi? Hepimiz bunu biliyoruz. Kim özgür olmak istemiyor ki? Yani biz ruhani açısından biz tutsaktık. Değil mi? Biz ruhsal bir zindandaydık. Ve İsa Mesih bize gelip bizi serbest bıraktı. Değil mi? Harika. Yeni antlaşmada bu resim biraz o günlere göre güncelleniyor ve daha çok fazla kölelik resmi kullanılıyor. Yani aynı şeyler ifade etmek için. Ve burada ruhsal kölelikten söz ediyor Yaşaya. Ve İsa da ve Petrus da ruhsal kölelikten bahsediyor. O zaman İsa, Yuhanna bölümünde şöyle diyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir, dedi. Ev, köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılıyorsa gerçekten özgür olacaksınız. Biz İsa Mesih tarafından özgürlüğe kavuştuk. Hamdolsun. Ve Petrus şöyle diyor, İnsan neye yenilirse onun kölesi olur. Yani insan neye yenilirse onun kölesi olur, diyor. Ve bu da imanlılar için geçerli oluyor bazen. Yani hepimizin keşkeleri, hepimizin böyle farklı şeylere bağımlılık, alışkanlıklarımız var. Bizi tutsak eden şeyler var sanki. Geçen sene nelerden tam özgür olamadık? Neler sürekli bizi yenilgiye uğrattı? Bence burada üç farklı kategori var. Tamam mı? Yani üç farklı şeyler var. Birincisi belli günahlar. Ki onlardan hemen kaçmamız gerekiyor günahtan. Bu hiç iyi değil. İkinci kategori olarak zarar verici ama günah olmayan şeyler. Ve üçüncüsü de kötü olmayan ama bizi tekrar tutsak edebilen şeyler. Birkaç örnek vereceğim şimdi. O zaman birincisi belli günahlar. Tabii ki yani kutsal kitapta bir sürü şeyler var. Rab bize farklı farklı şeyler de söyleyebilir. Ama biz bu şeyler hiç iyi değil, hiç faydalı değil, hiç yararlı değil. Onlardan kaçalım, onlardan özgür olalım. Mesela kibir, öfke, kıskançlık, paraseverlilik, pornografiye bakmak, şefet. Bu şeyler kötü, hepsi kötü. Onlardan kaçmamız gerekiyor. Ama kolay kolay bizi tutsak edebilirler. Bugün, bu sene bu şeylerden kaçalım, özgür olalım, özgür olarak yaşayalım. İkinci kategori, işte zarar verici ama günah olmayan şeyler. Birkaç örnek vereyim. Belki sigara diyebiliriz. Biliyorum yani son bir iki hafta içinde en az üç kardeş bana gelip işte yani bu sene gerçekten sigaradan özgür olmak istiyorum. Bunlar yani evet olsun bu günah değil, kötü bir şey de olmayabilir. Ama kendi vücudumuza ve başkalarının vücuduna zarar veren şeyler olduğu için tamam onlardan özgür olmak isteği iyi bir şey zaten. Başka bir örnek gelecek hakkında kaygılanmak. Günah değil, doğal ama faydalı değil, iyi değil. Yani demek ki Rab'be tam güvenemeyebiliriz. Bu şeylerden de özgür olmaya çalışalım. Bizi tutsak etmesin bu şeyler. Ve üçüncü kategori, daha yani en geniş olan, kötü olmayan ama bizi tutsak edebilen, bizi Rab'den ayırabilen şeyler mi diyeyim? Yani bizim vaktimizi çalan, hani verimli olmayan vaktimizi çalan şeyler. Mesela Facebook. İyi bir şey. Veya yani ne bileyim Instagram, Twitter, cep oyunlar. Yani bunlar iyi. Kötü değil. İyi. Ama benim gibi olursanız kolay kolay sürüklenebilip de işte yani bugün Tanrı ile pek fazla zaman geçirmedim. İşte yani bu oyun oynuyordum falan diyebiliriz. Değil mi? Yani hepimiz bunu biliyoruz ne yazık ki. Başka işte bağımlılık yaratabilen maddeler mesela yani ne bileyim alkol, kafein, şeker yani bunlar kötü değil, iyi şeyler ama fazlasıyla kullansak bağımlılık haline gelirsek özgür değiliz. Rabbin istediğine göre özgürce yaşamıyoruz. Eğer birkaç gün boyunca bu şeyler içmeden kullanmadan geçemezsek belki bir bağımlılık var, belki bir sorun var, belki bir şey bizi tutsak etmiştir. Belki yani ne bileyim dizi izlemek, televizyon izlemek yani bunlar iyi ama belki bizi sürükleyebilir, bir alışkanlık, bir bağımlılık haline gelebilir. Bu şeylerden özgür olalım arkadaşlar bu sene. Özgür olalım. Bu yüzden işte yani diyor özgürlüğümüz için çabalayalım. Hani bu sürekli olan bir çaba oluyor. Mesih hamdolsun bize en büyük özgürlük sağladı. Ama tam özgürlüğe kavuşturmak için ondan duymamız gerekiyor, ondan güç almamız gerekiyor. 2016 senesine göre, buna göre yaşayalım. Sonra devam ediyor. Rabbin lütuf yılını. Rabbin lütuf yılını. Yani bunun arka planı biraz açıklayayım. Şöyle oluyor. İsrail'de her 7. sene Şabat yılı diye bir şey olacaktı. Detaylar ilgilenirsiniz. Levililer 25. bölümünde daha sonra okuyabilirsiniz. Ama kısacası her 7. senede İsrail toplumu ne ekerlerdi ne de biçerlerdi. Hani bütün tarlalar boş bırakıyorlardı. Asmadan bir şeyler almadılar. Sadece ağaçlardan veya tarlalardan ne büyüdüyse ondan yerlerdi. Ve Rab vaat vermiş ki 6. senesinde, hani önceki sene, büyük bir bereket, 2-3 kat fazla gerektiğinden 2-3 kat fazla sağlayacak ki bir sene böyle oruç gibi tutabiliyorlardı. Tamam mı? Ve sonra her 7, yani bu her 7 sene de bir olurdu. Sonra her 7 Şabat yılından sonra, yani her 50 sene lütuf yılı veya özgürlük yılı diye bir şey olurdu. 50 senede bir. Aynen Şabat yılında olduğu gibi işte ekme biçme falan yok. Aynı zamanda sanki İsrail'de Tanrı her şey yeniden başlattı. Her şey sıfırlanıyor. Bütün borçlar affedildi. Keşke. Keşke. Ve bununla bağlı olan eğer borçtan dolayı kendini köle olarak satmak zorunda kaldıysanız, eğer aileden kalma mulkunu da satmak zorunda kaldıysanız geri verilirdi. Bütün köleler de özgürlüğe kavuşturuldu. Yani her şey sıfırlandı sanki o sene. Harika bir kavram değil mi? Harika bir kavram. Şimdi mi uygulasak? Ve bildiğimiz gibi eski antlaşmada ne varsa, eski İsrail toplumda ne varsa bu lütuf yılı gibi İsa Mesih'e işaret eden, İsa Mesih'e ileriye bakan bir simge olarak Tanrı tarafından tasarlanmıştır. Çünkü bunun aracılığıyla, bu geleneğin aracılığıyla Tanrı sanki diyor, bir gün tüm ruhani borçlar tamamen affedilecek. Ruhsal şekilde köleleştirilmiş herkesi özgürlüğe kavuşturulacak demin okuduğumuz gibi, dünya ve insanlar tamamen çabalarından dinlenebilir. Çünkü ekme biçme yok. Onlar o günlerde zaten başka işler yoktu. Yani sanki tam bir sene boyunca dinlenebiliyorlardı insanlar. Ve Tanrı bunun aracılığıyla diyor işte bir gün hepimiz çabadan dinleneceğiz. Ve her şey sanki sıfırlanacak o gün. Ve burada lütfun, yani bunun ismi lütuf yılıya, lütfun ne olduğunu da anlıyoruz bundan. Değil mi? Hak etmediğimiz nimet alıyoruz. Hani borcum var, geri ödeyemem. Borcum var da o zaman ev satmak zorunda kaldım. Hak etmedim ama bana geri veriliyor. Borçlarımı iptal olunuyor. Bizim hatalar, günahlar yüzünden bozulduğu şeylerin tamir edilmesi de var burada. Ve zor emeklerimizden dinleniyoruz. Lütfun anlamı bu. Ve İsa 2000 sene önce Hafra'da şöyle dedi. Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Wow. Biz şimdi komple lütuf yolun içindeyiz. Hayat boyunca İsa Mesih'e iman ettiysek bizim hayatımız bir lütuf yılı gibi. Ruhsal bir lütuf yılı. Ve bir gün İsa Mesih geri geldiğinde fiziksel bir şekilde de tamamen lütuf yüzyılında, lütuf yani çağında olacağız. Ona göre yaşayacağız. Tamamen fiziksel ve ruhsal bir şekilde özgürleştirileceğiz. Bu kusurlu ve ölüme giden vücutlarımızdan kurtulacağız. Yeni kusursuz, yani İsa Mesih dirilmiş olan İsa Mesih'in bedeni nasıl olduysa bizim bedenlerimiz de böyle olacak. Çürümez, hastalanmaz olan bedenlere sahip olacağız. Günahın ayartılmalarından tamamen özgür kılınacağız. Kötü olan her şey yok olunacak bir gün. Ve bu zor ve verimsiz dünyanın işlerinden tamamen özgürleştirileceğiz. Biz şimdi böyle ortadayız değil mi? Hani ruhsal açısından bütün bu şeyler yerine geldi. Ona göre yaşıyoruz. Ve bir gün tamamen özgür olacağız. Tamamen lütuf altında olacağız. Müjde bu. Hani müjde ne olacağını size anlattım ya, anlatacağımı dedim ya. İşte müjdemiz bu. Yeşaya'nın anlattığı. Hak etmedik ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişinin aracılığıyla bu nimetler şimdi bizim hayatımıza geliyor. Ve gelecekle ilgili vaatler alıyoruz. Sevindirici bir haber değil mi? Çok sevindirici bir haber. Wow. Ve İsa Mesih ilginç bir şekilde, yani o hafırda bu ayetler okuttuğunda burada bitirdi. Ama Yeşaya devam ediyor. İsa Mesih ne okumadı diye bir bakalım. Diyor, Rabbin lütuf yolunu Tanrımızın ölç alacağı günü ilan etmek için geldim. Yani her ikisi önemli mi desem? Hani yargı olmadan, ceza olmadan lütfunun ne olduğunu nasıl anlayabiliriz ki? Yani hak ettiğimiz cezayı veya sonucu bilmezsek lütuf lütuf olamaz. Ama Rab merhametli ve iyi olduğu gibi ve bize tövbe zamanı veriyor. Bu yüzden İsa'nın ilk gelişinde lütuf ile geldi. Ama ikinci gelişinde hem lütuf hem de yargı ile gelecektir. Yani Türkiye'de şimdi imar barışı var ya, yani gerçeği hep uzatıyorlar da, normalde işte yani belli bir günde bitirmesi gerekiyor. O günden önce paranı verirsen bağışını alırsın. O günden sonra paranı verirsen olamaz. İsa Mesih'in ikinci gelişi böyle, bizim hayatımız böyle. Şimdi ondan faydalanabiliriz ama o son günde çok geç bıraktık. Ve burada fark edelim, Rabbin lütuf yılını Tanrı'nın çalacağı günü var. Yani Tanrı çok merhametli olduğunu vurgulamaya çalışıyor burada. Lütuf, kocaman, uzun. Yargı, kısa. Bu lütuf ve üçün beraber gelmelerini en iyi şekilde, en net şekilde çarmıta görüyoruz. Çünkü çarmıta İsa Mesih ölerek Tanrı'nın öcünü şeytandan aldı. Şeytanı yargıladı çarmıta. Ve çarmıta bize lütuf verdi. Her ikisi beraber. Bizi özgürleştirdi böyle. Buna göre yaşıyor muyuz arkadaşlar? Geçen sene yaşadık mı? Bu sene yaşayacak mıyız? Yani Rabbin istediklerini yapıyor. Rabbin istemediklerini yapmıyor muyuz? Bu müjde iletiyor muyuz? Lütuf var ama belli bir zamana kadar. İsa Mesih'e koş diye iletiyor muyuz? Paylaşıyor muyuz arkadaşlarımız? Bu sene Rabbin himayesinde, Rabbin lütfun altındakiler olarak yaşayalım. Ve tabii ki daha çok müjde yayalım, daha fazla Mesih'e koşanlar, bu lütuftan faydalanan kişiler olsun diye istiyoruz. Daha fazla vaftizli olsun kilisede. Arka plan bu. Ve şimdi Rabbin vaatlerine bir bakalım. Çünkü Yeşaya şöyle devam ediyor. Yas tutanların hepsini avutmak. Siyon'da yas tutanlarına yardım sağlamak, kul yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Yani bu çaresizlik kelimesi Yeşaya 42 dengeliyor. Aynı kelime varmış ama Türkçe'de bunu gözükmüyor. Diyor, ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek Rab geldiğinde. O zaman zayıf, ezilmiş, çaresiz, yas içinde hissediyor muyuz? Rab burada harika vaatlerde bulunuyor. Kendisi bizi avutacak. Sevindirici bir haber değil mi? 2019'da bunu bilelim ve ona göre yaşayalım. Ve sonra devam ediyor. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin diyor. Amin. İnsanlar bizim hakkımızda böyle desinler. Değil mi? Bu sene biz Rabbin görkemini yansıtalım kendi hayatımızda ve kilise hayatında. Rabbin diktiği doğruluk ağaçları denelim. Devam ediyor. Sizlerse Rabbin kahinleri, Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız. Bu vaatler hepimiz için geçerli. Yani bir kahin gibi Tanrı'nın önünde sürekli duruyoruz. Tanrı'nın huzurunda. Biz tamamen Rab'be aitiz. Her zaman onun huzurundayız. Nereye gidersek. 2019 senesinde bunun daha farkındalıkta bulunalım. Her zaman biz Rab'in huzurundayız. Kutsal bir görevimiz var. Rab tarafından verilmiş. Sonra devam ediyor. Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz. Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz. Sevinciniz sonsuz olacak. Yani bu iki kat kavramı İsrail tarihinden de geliyor. İlk ve en onur, ya ben abi olduğum için bunu diyebilirim. İlk ve en onurlu erkeğe verilmiş olan bir miras. İki kat hakkını var. Bu ne gösteriyor? Yani tamam, bunun sonunu tartışabiliriz işte ne kadar doğru yanlış falan. Ama bu ne gösteriyor? Yani bir uygulama olarak. Ama ne gösteriyor? Yani Tanrı hepimize en onurlu çocuğu sayıyor, diyor. Utanç yerine iki kat onur, iki kat mülk edineceksiniz, diyor. yani Rab bizi en onurlu sayıyor. Hepimiz, hepimize. Hepimiz itibarlıyız. O zaman aşağılanıyorsak, utandırılıyorsak hiç önemli değil. Çünkü Rab tarafından onurlandırıldıysak kim bize karşı gelebilir ki? Kim bizi aşağılayabilir ki? Sevindirici bir haberimiz var. Sonra devam ediyor. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrım'la yüreği coşacak. Çünkü celenkle süslenmiş güve gibi, takalarını kuşanmış gelin gibi bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanıyla örttü. Fark etti mi burada? Ne kadar giysiyle ilgili olan resim var burada. Hem biraz daha erken hem de burada. Ve bu önemli çünkü kutsal kitapta giysi ne zaman söz konusu oluyorsa onurla alakalı oluyor. Yani Adem bahçesinde güneşledikten sonra Adem ile Hava çıplak olduklarını fark ettiler ya. Utanç hissettiler. Ondan sonra kendilerini giydirmeye çalıştılar. Olamadı. Tanrı onları giydirdi. Ve kutsal kitap boyunca bu onurla alakalı bir şey. O zaman üçüncü ayette şöyle diyor. Övgü giysisiyle giyindik diyor. Rabbin görkemini yansıtmak için. Yani bu Rabbin bize yapılmış olan bir şey. Kim Mesih'e iman ettiyse durumumuz böyle. Şimdi ise burada çelenkle süslenmiş güve gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi Tanrı bizi kurtuluş giysisiyle ve doğruluk kaftanıyla giyindirdi. Bunu hissediyor muyuz? Tanrı'nın, Rabbin gözünde ne kadar değerli olduğumuzu biliyor muyuz? Hissediyor muyuz böyle? Rab bizi onurlandırıyor. Utanç artık yoktur aramızda. Kirlilik, pislik de yoktur. O zaman tabii ki dediği gibi Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrım'la yüreğim coşacak. Bu sene boyunca bizim durumumuz böyle olsun arkadaşlar. Kendi Rab tarafından verilmiş olan giysilerimi kirletmeyelim. Ama sürekli onun önünde coşalım Rab'in önünde. Çünkü harikalar yaptı. Ve en son olarak şu sözler var. Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumlar nasıl yetiştirirse, hani toprak bir şey dikiyorsun, büyüyor. Nasıl olduğunu anlamıyoruz ama dikiyorsun, büyüyor. Toprak bunu yetiştiriyor. Rab bu resim kullanıyor. Egemen Rab'de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. Yani Rab doğruluk ve övgüyü dikti sanki. Çok küçüktü. Ama zamanla büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yani İsa geldiğinde yoksul bir bebek bir köyde olarak geldi. Tanrı'nın diktiği doğruluk olarak. Şimdi büyüyor, büyüyor ve müjde bize ulaştı. Tanrı'nın harika bir planı var ve biz onun parçasının içindeyiz artık. Ve bir gün bütün dünya dolduracak ve bütün dünya bundan dolayı değiştirilecek. Ne kadar harika ve heyecan verici bir şey. Tanrı'yla işbirliği yapıyoruz sanki. Tanrı'nın işine katabiliyoruz burada. O zaman sona geldik. 2019 senesinde Rab'in özgürlükte ve bize verildiği vaatlere göre yaşayalım arkadaşlar. Bizi tökezleyen, bizi sürükleyen günahlardan onların iplerini koparalım. Tamamen özgür bir şekilde Rab'in istediğine göre yaşayalım. Onların yerine iyi olanı yapalım. Tanrı'nın bize verdiği yaşam sözü okumaya devam edelim. Her gün Tanrı'yla zaman geçirmeye çalışalım, dua edelim. Onun huzuru, yani biz kahin olduk ya, onun huzurunda sürekli duralım. Vaatlerini hatırlayalım, yani burada bir sürü vaat bulundu değil mi? Zayıf, ezilmiş, yaslı hissediyorsak Rabbin kendisi bizi avutuyor. Biz Rab'in diktiği doğruluk ağaçlarıyız. Biz kahiniz, sürekli onun önünde duruyoruz Rab'in görkemini yansıtmak için. Rab'in kendisi bizi onurlandırdı. Bizi giyindirdi. Bize bir miras bıraktı, verdi. Onur aldık Tanrı tarafından. Ona göre yaşayalım bu sene. Tanrı'nın dünya iyileştirme, lütuf yılının planının parçasıyız artık. Wow! Bize ne büyük bir müjde verdi. Ne kadar güzel, sevindirecek bir haber bize verdi. Bize nasıl bir ayrıcılığa verdi. Wow! Binlerce kez Efendimiz İsa Mesih'e hamdolsun diyelim. Ya, tapınasım geliyor bana, değil mi? Ayağa kalkalım, bence tapınalım beraber Rab'in önünde. Söylediği gibi coşalım onun huzurunda.